Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 15. ayrım. 6. bölüm. Temmuz'un 5'iydi o gün. Güneş batıda kaybolmak üzereydi. Beykoz koyunun derin lacivert suları güneşin suda kırılan akisleriyle kızarmıştı. Sakallı adam deniz kenarındaki banklardan birine oturmuş, sahilden güle oynaya denize atlayan gençlere boş nazarlarla bakıyordu. Çocuklar yazın ve denizin keyfini çıkarıyorlardı. Çoğu da iyi yüzme bilmiyordu. Kulaç atışlarından, sudaki acemice davranışlarından anlıyordu. Ekserisi Anadolu çocuğu olmalıydı. Fakir ve gariban. Bacaklarında bile mayo yerine donlar vardı. Sakallı adam onlara hasretle baktı. Balık kadar iyi yüzmesine rağmen senelerdir denize girmezdi. Eski İstanbullunun o temiz Marmara suyuna hasretinden değil, o büyük yalandan sonra denizden iğrenmesinden kaynaklanırdı suya girme işi. Aklına yine bir takım anılar üşüşüyordu katilin. Düşünmeye çalıştı. Bunun hiçbir yararı olmazdı. Durgun ve esintisiz Temmuz akşamının keyfini çıkarmak istiyordu. Bu akşam avlanmaya çıkmıştı yine. Plansız, programsız. Son avı Meral Arıkan'dan sonra rastgele av peşinde koşmanın kendine daha büyük haz ve heyecan verdiğini keşfetmişti. Hasta olan ruh ve zekasının hiç de öyle olmadığını ispatlayacaktı. Bundan evvel pusuya yatmış, vahşi bir hayvan gibi avlarının çok önceden peşlerinde koşmuş, onları incelemiş, planlar kurmuş, en uygun ortamı seçince de saldırıya geçmişti. Plan ve program kendine garanti ve emniyet sağlamıştı. Ama heyecanı yoktu. Halbuki aç bir çakal sadece karnını doyurmak insiyakiyle saldırırdı. Saldırının güvencesi olmazdı, olmamalıydı. O zaman yaptığı işin keyfini daha doyasıya yudumluyordu. O her zaman zekasına güvenmişti. 15 yaşındaki o yağmurlu yaz gecesinden beri 8 kişi öldürmüştü ve polis hiçbirinde katili bulamamış, hepsi faili meçhul dosyalar olarak arşive kalkmıştı. Ama Karacaahmet'teki fakir çımacıdan beri artık kişilik ispatı için adam öldürüyordu. Gaye yine aynıydı. Ne var ki şimdi etrafındakilere nedenli kurnaz ve zeki biri olduğunu ispat zorundaydı. Evet, bu bir zorunluluktu artık. İçini yüksek sesle çekmese yanına yaklaşan simitçiyi fark etmeyecekti. Kavruk, esmer, zayıf ve uzun boylu satıcı çıtır kıtır akşam simiti diye bağırıyordu. Simitçi dikkatle inceledi. Neden olmasın diye düşündü bir an. Tam çakala göre bir avdı simitçi. Hey diye seslendi. Bana da verir misin bir tane? Buyur abi. Parayı uzatırken gözlerinin içine baktı simitçinin. Yaşını kestiremedi. 25 ile 20 arasında olmalıydı. Uzun zamandır su yüzü görmemiş saçları yağlı ve oluk oluk yapışmıştı. Sırtında ince ve çizgili bir mintan vardı ama yoğun sıcağa rağmen eski bir takım elbisenin yeleğini de üstünden eksik etmemişti. Kir içindeki blue jean'inin altına giydiği kava fişi boyasız papuçlarının da topuklarına basmıştı. Çoraplarının açıkta kalan topuklarından bir iki ufak delik görünüyordu. ''Taze mi simitlerin?'' diye sordu. ''Fırından yeni çıktı abi, çıtır çıtır. Bakalım, göreceğiz.'' ''Beğenmezsen para yok.'' Sakallı adam sırıttı. ''Nerelisin sen?'' ''Niğdeli.'' ''Ne zamandan beri simit satıyorsun?'' Simitçi sıcaktan ve günün yorgunluğundan suali tam anlamamıştı. ''Sabahtan beri.'' dedi. ''Ama bu akşam postası. Onu demek istemedim. Yani simitçilik işini ne kadar zamandır yapıyorsun?'' ''3 ay oldu.'' dedi simitçi bezgin bir edayla. ''Ondan evvel köyde renç verdim. Neden köyünü bırakıp geldin buralara?'' ''Anlarsın be abi. Toprak beslemez bizi. Rençberlikte artık iş yok.'' ''Ya simitçilikte?'' ''Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Karnımızı doyuruyoruz. Buna da şükrederiz.'' ''Çoluk çocuk?'' ''Yok abi. Evli değilim. Evlilik çağın çoktan gelmiş. Akranların köyde evlidir değil mi? Kendi boğazımızı doyuramıyoruz abi. Evlilik, çoluk çocuk bizim neyimize? Aferin, doğru düşünmüşsün. Simitçi alnından süzülen terleri cebinden çıkardığı kirli mendiliyle sildi. Aslında bu konuşkan müşterinin yanında azıcık gevezelik yapmak, biraz dinlenmekten hoşlanmıştı. Sakallı adamın oturduğu bankın ucuna ilişti. Beykoz'da mı oturuyorsun? He, diye başını salladı simitçi. Neresinde? Nideli elini arkasındaki tepelere uzatarak, aha oralarda bir gece kondu da, dedi. Gece kondu da ha? Aferin be. Buraya geleli 3 ay olmasına rağmen kendine bir gece kondu yaptın desene. Yok beyim. Nerede o şans bizde? 4 bekar bir odada kalıyoruz. Burada hiç akraban var mı? Simitçi durgunlaşıp batan güneşin harelendiği denize gözlerini dikti. Bir emmi oğlu var ama hayırsızın tekidir. Beni buraya o çağırmıştı ama ilgilenmedi. Emin önünde bir lahmacuncu da çalışır. Sakallı adam simitçinin terli vücudunun yaydığı ter kokusundan rahatsız olmuştu. Fakat hiç bozuntuya vermedi. Akşamları kaçta biter işin? Simitçi saf saf baktı. Malı tüketince dedi sonra. İyi de malın kaçta biter? Belli olmaz abi. İsteğe bağlı. Bazen bereketli gündür çabuk bitiririk. Bazen de geç saatlere kadar taban tepsemde simitler işler satılmaz. Katil gülümsedi. Bugün işler nasıl? Kesat mı? İşte idare ediyoruz. Allah bin bereket. Sonra irkilip sordu. Neden sual edersin abi? Merak mı ettin? Sakallı adam simitçiyi sinsice süzdü. Meraktan değil dedi yumuşak bir sesle. Senden hoşlandım. İyi bir insana benziyorsun. Bunları sormamın sebebi çalışkan ve güvenilir birine ihtiyacım olmasından. Ne tür bir iş bu abi? Toprakla ilgili. Bir tür bahçıvanlık. Kabul edersen ayda 750 milyon veririm. Sigortalı da olursun. Özünde rençbersin sen. Toprak işinden anlarsın. Simitçinin gözleri irileşti. 750 milyon mu? Az mı buldun? Yok be abi. Parası iyi de ben çiçeklerden anlamam. Ağaçları tanımam. O çiçekler nasıl yetiştirilir, büyütülür bilmem. Sen zaten işin o yanına karışmayacaksın. Çiçek alımı ve bahçenin düzenlenmesine ben karışırım. Sen sadece toprağı belleyip zararlı otları filan temizleyeceksin. Tabii bir de devamlı sulama işlerini ayarlayacaksın. Sana köşkte kalman için bir de oda ayıracağız. Yani kalacak yer derdin olmayacak. Söylediklerin esah mı abi? Şaka yapmıyorsun değil mi? Böyle şeylerin şakası olur mu yahu? Simitçinin bu beklenmedik teklif karşısında gözleri ışıldamıştı. Tanımadığı yabancıya biraz kuşkuyla baktı. Böyle bir devirde sadece bahçede bel yapıp çiçekleri sulayacak bir adama önerilen para çok değerli değil miydi? Yalan da olsa birden hayır diyemezdi. Tamam abi dedi. Hemen kabul ediyorum. Ne zaman başlayacağım? Katil güldü. O kadar acele etme bakalım. Önce seni biraz daha tanımalıyım. Nasıl yani? Huyumu suyumu mu? Biraz o da var. Şimdi sana bazı şeyler soracağım. Sor abi, hepsini cevaplarım evvelallah. Askerliğini falan yaptın değil mi? Yapmışım beyim. Sivas'ta Dekovil Tepe'de. Sabıkan var mı? Yoktur beyim. Sicilim tertemizdir. Karakol bile görmedim. Sonra simitçi birden duraklayarak, "Yoo, yalan olmasın," dedi. Geçen ay Çubuklu'da iki fırlama ile dalaştım. İtler tezgahımı devirdiler. Sille tokat birbirimize girdik. Karakola gittik ama komiser anlayışlı bir adamdı. Beni hemen salıverdi. "O önemli değil," dedi sakallı adam. "O kadarı herkesin başına gelir." İçki içer misin? Ağzıma sürmem beyim. Hiç mi? Hiç. Herhalde gelenin gidenin de yoktur. Kim olacak beyim? İstanbul'da galibanım. Anam sizleri ömür. Babam yaşlıdır. Kardeşlerim ise köyden çıkmamışlardır. Nide'den ilk ayrılan benim. Şartlar harikaydı. Çakalın iştahı kabarmıştı. İşte vahşi doğada yeni ve mükemmel bir av çıkmıştı karşısına. Topluma sadece zararı dokunacak biriydi karşısındaki adam. Öyleyse tamam diye homurdandı katil. İşe alındın demektir. Simitçi biraz utanarak sordu. Ne zaman başlayacağım? Başladım bile. Fakat tezgahım, satılmayan simitlerim, onlar için biraz süre ver bana. Simitlerin mi? Onların hepsini şimdi satın alıyorum. İtirazın var mı? Adam afallayarak katile baktı. Olur mu hiç beyim? Ayıptır. Ayıp filan değil. Yalnız seni bu kılıkta köşke götüremem. Biraz kıyafetine çeki düzen vermek gerekir. Nasıl? Şimdi beraber gidelim. Önce bir akşam yemeği yeriz. Sonra benim kaldığım yere gidip bir banyoya girersin. Yarın da asıl işvereninle tanışırsın. Senin bu halinde onların karşısına çıkmanı istemem. Simitçi ilk defa biraz tedirgin oldu. Sakallı adama farklı gözlerle baktı. Gelişmelere inanacağı gelmiyordu ama yemek ve yıkanmak önerisini yadırgamıştı. Gerçi bu şehrin tüm adetlerini yadırgıyordu ama birlikte yemek yemeye ve banyoya gitmeye ne gerek vardı? Bir an yoksa diye düşündü içinden. Bu herif tekinsizin biri miydi? Durup dururken gariban bir simitçiye hem de bahçıvanlıktan hiç anlamayan birine böyle yüksek bir ücretle iş teklifi normal miydi? Biraz huzuru kaçar gibi oldu. Aklına takılan soruları başından atmaya çalıştı. Yoksa bu herif sapık filan mıydı? Ama hiç de öyle birine benzemiyordu. Dayanamadı sordu. Beyim sen de o köşkte mi çalışırsın? Adam başını salladı. Evet öyle. Diğer çalışanları da sen mi işe alırsın? Hı dedi katil. Oranın bir tür vekil harcıyım. Simitçi bu vekil harç kelimesinin ne anlama geldiğini anlamadı. Ama kelimedeki vekil lafından köşk sahipleriyle bir bağlantısı olduğunu kurdu. Yok beyim, sağ ol. Ben içki içmem. Hadi canım, bir kadehten zarar gelmez. İç, yeni işini kutlarız. Olmaz beyim, içmeyeyim. Neden? Dini nedenlerle mi içmiyorsun? Yo dedi simitçi, ben hiç rakı içmedim. Aslında karşısındaki adamın buzlu rakısına içi gidiyordu. Gerçekten de o güne kadar ağzına hiç rakı koymamıştı. Köyde babasının evinde zaten içmezdi. Büyük şehre geldikten sonra da kazancı içki içmeye müsait olmamıştı. Merak ediyordu. Askerde bir defa bira içmişti. Tadı hoşuna gitmemekle beraber başında hasıl ettiği hafif dumanlı hal çakır keyif oluşundan zevk almıştı. Adamın içtiği rakının etrafa yayılan anason kokusu ise çok hoştu. Adeta insanı baştan çıkarıyordu. Beykoz'daki bekar odasını paylaştığı Nuri de rakı içerdi. Bir gece hatta ona da teklif etmiş ama reddetmişti. Şimdi ise içmek için içi gidiyordu ama bu sakallı vekil harca içki içmem dediği için teklifini kabul etmesi yakışık almazdı. Adam ısrar ediyordu. Sonunda dayanamadı. Pekala dedi, sanki zoraki kabul ediyormuş gibi. Sizi kırmayayım ama sadece bir kadeh. Ha şöyle, beni yalnız bırakma. Tek başına içki içmenin keyfi olmaz. Beykoz'da bir köftecide yemek yiyorlardı. Salaş, derme çatma bir yerde. Ama her türlü içki vardı. Simitçi etrafına bakındı ve sakallı adamın limonata bardağına doldurduğu rakıyı bir solukta içti. Biraya benzemiyordu tadı. Acı ve buruktu. İçinin kavrulduğunu hissetti. Lakin az sonra yarattığı zevkten hoşnut oldu. İkinci kadehe hiç itiraz etmedi. Vekil Harç iyi bir insana benziyordu. Onun hakkında düşündüklerinden utandı birden. Kesinlikle cinsel sapık falan değildi bu adam. O konuyla ilgili imalı laflar falan da etmiyordu. Kim bilir, belki de bugün kötü talihi dönüyordu. Bundan sonra İstanbul'da beyler gibi bir hayat yaşayacaktı. Ona saygıda kusur etmemeliydi. Ama üçüncü kadehten sonra iyice başı dönmeye başladı. Rakının bardakta durduğu gibi olmadığını anlamıştı. ''Sen önden yürü,'' dedi sakallı adam. Yol karanlıktı ve bir korunun içinden ilerliyorlardı. Ağaçlar içinde dik bir bayır. Simitçi yol yürümeye alışkın biriydi ama rakı onu fena sarsmıştı. Hafif mide bulantısı bir yana başı fena dönüyordu. Sesi peltekleşerek ''Beyim, bu köşk daha uzak mı?'' diye sordu. Sarhoşluğuna rağmen takip ettikleri yolu garipsemişti. Köşk sahiplerinin bu korunun içinde nasıl evlerine ulaştıklarını düşünmeye başlamıştı. ''Ne o, yoksa yoruldun mu?'' dedi katil alaycı bir sesle. ''Hayır,'' demek zorunda kaldı simitçi. Dermansızlığın ve başının dönmesinin yorgunluktan değil, içkiden olduğunu söyleyemezdi. Bir iki dakika daha yürüdüler karanlık koruda. Sonra birden nefesi kesilir gibi oldu simitçinin. Ne olduğunu anlayamadı, soluk alamıyordu. Arkadan gelen sakallı adamın sol koluyla aniden boynuna sarılıp onu çökerttiğini geç fark etti. Ne olduğunu anlamak için dönmek istedi ama vekil Harç umduğundan da güçlü biriydi. Ya da alkolün etkisiyle kuvvetten kesilmişti. Yine de bir oyuna geldiğini anladı. Ama artık çok geçti. Boynundaki acı hissettiği son şeydi. Korunun karanlığında şah damarını paralayan sustalıyı göremedi. Polis koruya çıkan dar yolu kesmişti. Saat sabahın 11'i civarındaydı. Polis arabaları Kanlıca Koyun'un tam dönemecindeki bayırın önünde duruyorlardı. Trafik fena halde aksamıştı. Trafik polisleri bir yandan yolu açmaya çalışırken asayiş şubesi memurları da koru girişindeki dar patika başlangıcına şerit çekerek meraklıların koruya girmesini engellemişlerdi. Basın her zamanki gibi ana kalabalığı teşkil ediyordu. Tülay sert sert homurdandı. Buna hakları yok, özgürlüğümüzü kısıtlıyorlar. Neden cinayet mahalline giremiyoruz? Bunun üzerinde özellikle duracağım. Polis görevimizi yapmamızı engelliyor. Henüz olay yeri araştırması bitmemiş dedi Nizam. Delilleri bozabilirmişiz. Boş laf. Herifçioğlu ne delil bırakıyor ki arkada zaten. Olsun, polisin hakkı bu. Sabret biraz. Daha sonra çekim için izin vereceklermiş. Genç kız kolundaki saate bir göz attı. Yarım saatten beri buradayız. Sıkıldım artık güneşin altında beklemekten. Dur bakalım. Belki katil bu defa bir iz bırakmıştır. Sen öyle san diye ters ters homurdandı Tülay. Sonra etrafına bakınarak Cahit nerede diye sordu. Bilmem, buralardaydı az evvel. Belki gazetecilerden ya da televizyonculardan biriyle laflıyordur. Malum o sabırsızdır, bilgi toplamaya girişmiştir bile. Az önce polislerden biriyle konuştum. Komiser Kenan bu defa açıklama yapacakmış. Bekleyelim, bakalım. Genç kızın sinirliliği geçmemişti. Elindeki plastik su şişesinden birkaç yudum aldı. Tam o sırada Cahit kalabalık arasından sıyrılarak yanlarına geldi. Tamam dedi, komiser geliyor. Şimdi bir açıklama yapacak. Gerçekten de komiser Kenan yanında başka bir sivil memurla yokuştan aşağıya inip sarı yasak bandın altından geçerek medya ordusunun karşısına dikildi. Onu gören kalabalıkta bir kaynaşma oldu. En az 20'ye yakın gazeteci ve televizyoncu kalabalığı hareketlendi. Kameralar çalışmaya başladı. Komiserin üzerinde füme rengi takım elbise ve beyaz gömlek vardı. Sakin görünmeye çalışmasına rağmen yüzü asık ve endişeliydi. Etkili sesiyle ''Arkadaşlar, lütfen beni dinleyin.'' dedi. Şimdi size kısa bir açıklama yapacağım. Sorunuz varsa onları da cevaplamaya çalışacağım. Ama şimdilik cinayetin selameti için sadece genel bilgiler vermekle yetineceğim. Anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. Tülay yanındaki arkadaşlarına mırıldandı. Yine aynı terane, yeni bir şey yok. Bahse girerim, en ufak bir ipucu bulamadılar. Komiser Kenan uzun boylu ve yakışıklıydı. İstanbul'a tayin olalı henüz 6 ay olmamıştı. Ama şair katil görevine oldukça gölge düşürmüştü. Komiser derin bir soluk aldı. Karşısında toplanmış medya mensuplarına bir süre sessizce baktı. Dün gece burada yaklaşık 21.30'da 22 sularında bir kişi daha öldürüldü. Maktulün üzerinden çıkan kimliğe göre adı Hüseyin Toper. Niğde nüfusuna kayıtlı. Cebinde bulduğumuz ufak tefek notlardan hayatını simit satarak kazandığını düşünüyoruz. Beykoz'daki bir simitçi fırınının adını bulduk. Dün akşam o fırından 200 simit almış. Cinayet sebebi belli değil. Ama cinayetin nasıl işlendiği açıkça ortada. Bunun da diğerleri gibi boynu kesilmiş. Yani katilin aynı kişi olduğunu sanıyoruz. Hüseyin Toper hakkında daha geniş bir araştırma yapacağız ve yeni bilgiler elde edildiğinde basına açıklanacaktır. Şimdilik size söyleyebileceklerim ne yazık ki bu kadar. Topluluktan bir uğultu yükseldi. Sonra medya ortusundan ilk soru geldi. Katille kurbanı arasında polis bir bağ kurabildi mi? Komiser başını suali soran gazeteciye çevirdi. Ne tür bir bağ? Sorunun sahibi kıvırcık saçlı, gözlüklü bir gençti. Hemen karşılık verdi. Görünüşe göre katil kurbanlarını toplumun her kesiminden rahatlıkla seçebiliyor. Son öldürülen Yeniköy'de oturan, sosyetenin yakinen tanıdığı zengin bir hanımdı. Bugün ise Niğdeli fakir bir simitçinin katledildiğini görüyoruz. Kısacası katil, toplumun her kesiminden insanları rahatlıkla seçebiliyor, onlarla ünsiyet kuruyor. Bu yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Komiser hafifçe gülümsedi. Gamzeleri hemen belirginleşti. Zeki biri olduğunu kabul etmek zorundayız. Haklısınız. Toplumun farklı nitelikteki insanlarına kolaylıkla erişme gibi bir yeteneği var. Bu da onun hem çok zeki hem de kültürlü insan olduğu kanaatını doğuruyor. Gazeteci bir kadın başka sual sordu. Son cinayette polis katilin kimliğini tespite yarayan herhangi bir ipucu elde edebildi mi? Bu soruya şimdilik bir yorum getirmeyeceğim. Bu cevabınızdan polisin henüz yeni bir iz bulamadığı anlamını çıkarabilir miyiz? Yorum size kalmış dedi komiser. Kalabalıkta gülüşmeler oldu. Bir televizyon muhabiri öne çıktı. Katilin simitçinin yanına bıraktığı şiiri bize okuyacak mısınız diye sordu. Komiser cebinden bir kağıt çıkardı. İnce bir plastik poşetin içine konmuştu. Poşetin içinden kağıdı çıkarmadan onu medya mensuplarına gösterdi. Kağıdın alt yanına bir miktar kan bulaşmıştı. İsterseniz okuyabilirim dedi. Haberciler kağıt kaleme sarıldılar. Tülay'la Nizam da pür dikkat komiseri dinlemeye başladılar. Genç kız Nizam'ı dürttü. Kulağını dört aç. Merak etme, dinliyorum dedi Nizam. Komiserin tok sesi işitildi. Anadolu'da bir köy. Köyün içinde bir ev. Evin içinde bir adam, adamın içinde bir şeytan. Kezban, Kezban. İşte şiir bu. Umarım aranızda bilen vardır. Komiserin gözleri habercileri taradı. Bir gazeteci, hepsi bu kadar mı? Diye sordu. Evet, sadece 5 satır. Arkadan biri, bu Kezban da kim? Diye mırıldandı dalga geçer bir tavırla. Komiser soruyu duymuştu. Hiçbir fikrim yok diye mırıldandı o da. Aynı gazeteci tekrar sordu. Sizce katil bıraktığı bu şiirle bir şey mi anlatmaya çalışıyor komiserim? Belki dedi komiser Kenan. Şiirleri bir uzmana inceletiyoruz. Ne yazık ki şimdiye kadar müspet bir sonuca ulaşamadık. Arkadan başka biri sordu. Yoksa katilin Kezban adında bir sevgilisi mi var? Yine gülüşmeler oldu. Tülay Nizam'ı dürttü. Şiiri biliyor musun? Korkarım hayır. Bu şiiri anımsamadım. Ama bulurum. Dert etme. Nasıl bulursun? Nizam önemsemez bir tavırla omuz silkti. Bu da benim uzmanlık dalım. Keşke katili bulmak da şiiri ve yazarını bulmak kadar kolay olsaydı. Tam o sırada Cahit'in sorusunu duyan Tülay'la Nizam irkildiler. Komiserim, dedi Cahit. Hiç bu boğuşmalar sırasında katile ait bir delil ele geçmiyor mu? Mesela kan örneği, kıllar, ayak izleri, hatta mini örnekleri filan gibi. Komiser Kenan yine soruyu soran gazeteciyi aradı gözleriyle. Dikkatli Cahit'e baktı. Tabii ki bazı bulgular elde ettik ama şu an bunu basına açıklayamam. Neden? Bu doğru olmaz. Ayrıca bu bulgular katili teyiste henüz yeterli değil diyebilirim. Elinizde şüpheli bazı kişiler var mı? Yorum yok, dedi komiser. Yakında bazı tutuklamalar bekleniyor mu? Mümkündür. Tülay yine kısık sesle Nizam'a fısıldadı. Komiser basını uyutmaya çalışıyor. Kalıbımı basarım ki ellerinde ne delil var ne de şüpheli kişiler. Hiç belli olmaz, dedi Nizam. Polisin bu seri cinayetlerden çok bunaldığı açık. Ellerinden geleni yapıyorlardır. Bir sürprizle her an karşılaşabiliriz. Ben öyle düşünmüyorum. Komiser Kenan ciddi bir ifadeyle, şimdi başka sorunuz yoksa fotoğrafçı ve kameraman arkadaşlar olay yerine girerek 5 dakika süreyle film çekebilirler. Lütfen süre 5 dakikayı geçmesin ve olay yerindeki görevli arkadaşların ikazlarına uyulsun. Hepinize teşekkür ederim. Komiser çekilince medya ordusunda yeni bir kaynaşma oluştu ve yasak bandını aşan gazeteci ve televizyon kameramanları koruya daldılar. 15. ayrımın sonu sayfa 201, devamı 16. ayrımda.